tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese merhaba. Yeni bir günde. Bugün dünyanın dört bir yanından haberlerim var yine size. Temel olarak G20 zirvesi sonrası Türkiye etrafındaki manzaraya bir bakacağız. Suriye'deki gelişmelere, mesajlara bakacağız, anlamaya çalışacağız. G20'nin sonuçlarına bakacağız. G20 zirvesindeki skandallara bakacağız. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın başından eksik olmadığını belirtmek lazım. Rusya liderinin Özbekistan ziyareti var. Çok önemli. İslam Kerimov çünkü hayatını yitirdi ve yerine kimin geçeceğinin meçhul olduğu bir döneme girilmiş vaziyette. Putin'in verdiği mesajlar var. Obama'nın son Asya ziyareti var. Filipinler lideriyle krizin gölgesinde Laos'taki ASEAN zirvesine katılıyor. İsrail-Filistin cephesinden haberlerim var. İran-Suudi Arabistan dün aktardığım Haç kapışması ile ilgili son gelişmeler, Almanya'dan haberlerim var sizin için. Programın ikinci yarısında Mesut Hakkı Caşin'le konuşacağız. Profesör Mesut Hakkı Caşin'le neyi konuşacağız? G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek Amerikan Başkanı gerek Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı temasların ardından bölgedeki resmin ne olduğunu, Türkiye'nin bir sonraki adımının hangi yönde olabileceğini anlamaya çalışacağız. Eksen'e başlayalım efendim. Evet, öncelikle Arap medyasının ardından Fransız basınına yansıyan dikkat çekici bir habere bakmak istiyorum. Çünkü Essefir gazetesi son 10 gündür çok dikkat çekici iddialar ortaya atmıştı ama bu iddialar bir türlü doğrulanamadı. Rusya'nın girişimiyle aslında Türkiye ile Suriye'nin gizlice istihbarat yetkililerinin bir araya geldiği iddiasını ortaya atmıştı. Hatta Hakan Fidan başkanlığındaki heyet diyerek daha sonra Kürt kaynaklardan Hakan Fidan değil ama yardımcıları olduğuna dair bir takım başka iddialar da gelmişti. Ve bütün bunları Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı bir araya getirmeyi planladı Eylül sonunda iddiaları eklenmişti. Essefir gazetesine üçlü zirve iddiaları yansımıştı. Arap medyası olduğu için çok da fazla ciddiye alınmadı ama bu sefer Le Figaro gazetesi, Fransa'nın önde gelen gazetelerinden, Orta Doğu muhabiri Georges Malbrunner, inşallah doğru telaffuz ediyorumdur Fransızcayı, kendisinin imzasıyla Birleşmiş Milletler ve Fransız diplomatlara dayandırılarak aktarıldı bu sefer aynı iddialar. Le Figaro diyor ki 20 Eylül'de üçlü zirve yapılabilir. İki gizli görüşme yapıldı. Üçüncüsü de Moskova'da planlandı. Hatta bazı kaynaklar üçlü zirve olabileceğini bundan söz ediyorlar diye aktardı Le Figaro'nun muhabiri. Bir başka dikkat çekici unsuru var bu haber analizde diyelim. Birleşmiş Milletler diplomatlarına dayanarak Halep'in kaderi üzerinde Türkler ve Rusların anlaşmaya çalıştıklarını ama henüz anlaşamadıklarını aktarması. Türkiye'nin kendi desteklediği güçlerin, Özgür Suriye ordusu oluyor bu durumda, o güçlerin Halep'in o güçlere verilmesinde ısrar ettiği ancak Suriye yönetimine, tabii ki Rusya'yı kastediyor olsa gerek bugüne kadarki tavrından anladığımız, statükonun tekrar, zaten Suriye ordusu çok dar bir alanda sıkıştırmış durumda Nusra cephesine, onlara geri verilmesini kastederek bir takım pazarlıklara atıf yapması. Bir başka haberin dikkat çekici unsuru elbette Kürtlerle ilgili yazıda bir Fransız diplomata atfen Kürtler için çok ileri gittiler ve sonuçta hataya düştüler denilerek büyük taktik hata yaptıkları YPG'nin Amerika'nın da kırmızı çizgisini aştıkları iddialarına yer vermiş Le Figaro gazetesi. Müzik. Şimdi tabii Fırat Kalkan Operasyonu devam ediyor. Onun da detaylarını aktaracağım ama G20 zirvesine tekrardan dikkatimizi çevirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı G20 zirvesi çerçevesinde yaptığı heyetler arası görüşmenin detayları Türk diplomatik kaynaklarından fısıldandığı anlaşılıyor. Kaynağın o taraf olduğunu anlıyoruz. Detayları yansımış durumda Türk medyasına. Dikkat çekici unsurlar var. Belki de en dikkat çekici olan yanı Erdoğan ve Obama diyaloğunda Cumhurbaşkanı'nın Amerikalılardan YPG ile yani sahada bugüne kadar diğer cihatçı gruplardan pek verim alamadıkları düşünülürse Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin en önemli parçası olan YPG ile ilişkilerinin tamamen kesilmesini talep etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde yer alıyor bu haber Fırat Kalkanı harekatı ile ilgili olarak. Ve Erdoğan'ın konuyla ilgili bilgi verdiği ve kararlı Fırat Nehri'nin doğusuna geçilmesi konusunda Kürtlerin kararlı tutum sergilemesini Amerikalılardan beklediklerini belirttiği ve ayrıca YPG, PYD, PKK terör örgütüyle birdir, beraberdir demesi ve buradan yola çıkarak da tamamen ilişki kesilmesini istemesi var. Obama pek fazla bir şey söylememiş gibi gözüküyor. Türkiye'nin isteklerini yerine getirme niyeti ortaya koymuş ama gerçeğin arazide anlaşılacağını, sahada anlaşılacağını aktarmışlar. Ayrıca Erdoğan Özgür Suriye unsurlarının Membiç'in olduğu cep şeklindeki bölgeye yerleşmek arzusunu da dile getirmiş. Orada eğer YPG çekildiğine göre hani Membiç'e çatışma olmadan da girilebilir denilmiş durumda. Bir takım pazarlıklar Membiç üzerinden Kürtlerle Türkler çatışmasın diye sürdürüldüğü anlaşılıyor bu olup bitenlerden. Bunlar olurken de not olarak Amerikan Başkanı Obama'nın Suriye temsilcisi Brett McGurk'ın Suriyeli Kürtlerin kontrolündeki Kobani'yi ziyaret ettiğini aktaralım. Gerçi bu daha ziyade bir iddia gibi bir destek açıklaması olmuştu, ben size aktarmıştım. Ama bazı kaynaklar, ki AFP'ye konuşan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak da bunların arasında yer alıyor. Görüşmenin yapıldığı Suriye Demokratik Güçleri yetkilileriyle ve bazı taahhütlerde bulunduğunu aktarmış. Bizzat giderek mi yaptı bu görüşmeyi? Kimi kaynaklar giderek yaptığını söylüyorlar. Kimileri destek verdiğini söylüyorlar. Evet, peki sahada ne oluyor? Öncelikle Türkiye ile YPG arasındaki çatışmalarda YPG'liler bir Türk askerini öldürdüklerini iddia ediyorlar. Amude ve Dirbesiye arasındaki bir köyde bir karakola yönelik ağır silahlarla tarama olayından sonra olduğu iddia ediliyor. 29 Ağustos'ta da aynı bölgede yine bir başka vaka iddialar ortaya atılmış idi. Ama asıl tabii Özgür Suriye Ordusu dediğimiz cihatçı grupları bir buluşturulan şemsiyenin son dönemdeki hareketliliğine dikkat çekmek lazım herhalde. Türkiye sınırı boyunca 98 kilometrelik Azez, yani batıda Azez, daha doğusunda Cerablus arasında bu mağara hattından IŞİD'i çıkardılar. Artık tümüyle Türkiye ve kontrolündeki güçlerin elinde burası. Şimdi buradan Membiç ve Elbaba daha güneydoğuya ilerleme niyetlerini dile getiriyorlar. Bir Özgür Suriye Ordusu'ndan birisi, Türkiye bize destek veriyor, Membiç'e kadar gideceğiz. Zaten 30 kilometre güneyinde de Elbab var bunun. Halep'in burası en büyük ilçesi, bölgenin sanayi ve ticaret merkezi olması nedeniyle stratejik öneme de haiz. Bu yüzden Elbab, Rakka'dan sonra IŞİD'in en önemli yeri. Bu kenti zaten ikinci başkent görüyorlar. Biz de burayı ele geçireceğiz diyor. Tabii Elbab'a kadar inmeleri Suriye ordusuyla Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor. Kuzeyden, batıdan ve doğudan. Ki batısındaki YPG güçlerinin çoğu çekildi denilmişti. YPG alabilir Elbab'ı, zaten böyle planlar da vardı ama güney hattından yaklaşık 8 ila 10 kilometre ötede Suriye ordusunun mevzileri bulunuyor. Elbab da temizlenirse IŞİD bayağı bir ittirilmiş olacak. Bu durumda da Türk TSK ve TSK destekli gruplarla Suriye ordusu tam karşı karşıya gelmiş olacak bu durumda. Tabii Türkiye'nin arzuladığı bir derinlik diyor askeri kaynaklar, Elbab'ın alınmasını şart koşturuyor ama bunun siyasi sonuçları, özellikle Rusya'nın tutumu ne olur? Türkiye Elbab'a kadar gider ve orayı alırsa S-400 kalkanını indirerek Fırat Kalkanı operasyonunun mümkün kılan Rusya'nın tutumu burada ne olur? Orası henüz çok fazla bilinmiyor. Bir de tabii Suriye içindeki bu hareketlilik varken küçük bir not daha aktarmak isterim size. O da Amerika'nın gönderdiği HIMARS denilen bu yüksek hareket yetenekli topçu roket sistemi. Askeri konuları haiz olanlar daha iyi bilirler. Bu bir çeşit füze sistemi. Bunlar Gaziantep'e konuşlanmış gözüküyor. 50 Amerikan askeri de bu sistemlerle ilgili olarak Türkiye'ye gelmiş her türlü desteği vermek için. Bunlar kullanılabilir. Bunların 92 kilometre menzile sahip bataryaları olduğunu söylüyorlar ki bu az bir miktar değil bu arada. Çünkü deminden beri size anlattığım bölgeler hep böyle 30 kilometre, 40 kilometre işte zaten Türkiye'den çıktığın zaman 50 kilometre ötede, 50 kilometre kadar aşağıda Halep hattı, Halep vilayeti diyelim en azından merkezi olmasa bile uzanıyor ufak tefek. Rakamlar bu 92 kilometrelik bu füzeler dikkat çekici bir ebada boyuta diyelim denk geliyor. Evet, biraz da Suriye'nin içinden notlara bakalım. IŞİD bir yeni dergi çıkartmış, öncelikle onu aktarayım. Sandviç sırasındaki yaşlı adama bile saldırın mesajı yaydığı bu yeni dergi. El Hayat Medya tarafından çıkartılan Rumia, daha ilk sayısında taksideki yolcudan sandviç almak için sırada bekleyen yaşlı adama dek tüm Avrupalıları tehdit etmiş. Yani sadece askerler, polisler, güvenlik güçleri vesaire değil, Avrupa sokaklarındaki sıradan insanlar. Hilafet ilan ettiği günden bu yana propaganda ihmal etmedi IŞİD, biliyorsunuz. İngilizce dergilerin sayısı bununla birlikte ikiye çıkmış oluyor. Ayrıca bu El Hayat Medya dedikleri Rusça, Paştunca, Türkçe, Fransızca, Almanca ve Uygurca da yayınlanıyor bu Rumia. Bu tehditlerle birlikte tehditlerin makaleler öyle başlıklar taşıyor ki işte mesela kafirlerin kanı diye bir makale var. Görselde kafirlerin kanı sizin için helal, öyleyse dökün gibi ifadeler kullanılıyor. Sonra yazıların içinde Allah'a inanmayanların kanı helaldir ve onları öldürmek Allah'a ibadetin bir şeklidir diyerek Allah adına insanları öldürmeye teşvik edecek vurgular yer alıyor IŞİD'in kanlı örgütün diyelim son dergisinde. Herhalde hedef kitlesinin de özellikle bölgede ve Avrupa'daki gençlik olduğunu, Müslüman gençlik olduğunu hesaba katarak önlemlerinin buna göre alınması gündeme gelecek. Evet, bu arada Suriye içerisinde Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aktarılan son bilgiyi de vermem lazım size. 9 yerleşim biriminin temsilcileriyle Humus ve Laskiye'de daha anlaşma yapılmış ve Ateşkes İzleme Merkezi'nin verilerine bakılırsa bu sürece katılan ateşkesin ilan edildiği yerleşim birimi sayısı Suriye çapında 563'e yükselmiş. Alttan alta bir yandan da yerel ateşkeslerle bu işin dindirilmesi ve Suriye Savaşı'nın 5 yıl sonunda bu kadar kanlı bir savaşın sona erdirmesi için uğraşılıyor. Tabii ihlaller eksik değil. Özellikle İslam Ordusu militanları Şam civarında yerleşim birimlerine havan toplarıyla vurdular. Çok namlulu roket atarlarla saldırdılar diye bilgiler veriyor Rusya Savunma Bakanlığı. Yine Laskiye bölgesindeki yerleşim birimleri, ki sosyal medyaya maalesef sivillerin haberleri de düşüyor. Ayrıca Nusra ve IŞİD'in hastaneleri vurmaya Halep, Şam, Dera ve Hama bölgelerinde hastaneleri ve Suriye ordusu mevzilerinde onu anladık ama hastaneleri de vurmaya devam ettiği aktarılıyor. Belli yerlerde de 2 tondan fazla insani yardım malzemesinin Sukkara yerleşim birimi sakinlerine ulaştırıldığını aktarmış Ruslar. Diplomasi cephesinde G20 zirvesine bakmıştık. Kısmen de size aktardım zaten ama Çin'de Hangzhou kentinde 1 saat 40 dakika uzun bir süre görüştü Rusya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı. Fakat pek bir anlaşmaya varamadıkları anlaşılıyor. Dün de aktarmıştım. Kremlin sözcüsü de bunu tekrarlamış. Planlanandan uzun sürdüğünü belirtmiş. Suriye ve Ukrayna'yı konuştuklarını açıklamış. Ayrıca Obama ve Putin'in baş başa görüştüklerini de eklemiş. Görüşmelerin iyi geçtiğini, daha da devam edeceğini söylemiş. Ve Lavrov ve Kerry de bu arada Dışişleri Bakanları da görüşmüştü. Şimdi tabii ki bu önemli olan Suriye'de koordineli bir biçimde Nusra Cephesi, El-Kaide'ci grupların, sadece IŞİD değil, El-Kaide'ci grupların vurulması söz konusu. Bu konuda henüz bir anlaşma imzalanmış gözükmüyorlar ama umut var konuşuyorlar. Obama da öyle konuşmuştu. Yapıcı diye nitelendirmişti Putin'le görüşmesini. Putin'in basın toplantısında da benzer bir şey oldu. Ben dün size bir tek Putin'in basın toplantısını aktaramamıştım çünkü henüz yapmamıştı. Ben size G20 zirvesi liderlerinin basın toplantılarındaki mesajlarını aktarırken işte daha sonra Putin basın toplantısı düzenledi. Suriye'deki durumu daha sağlıklı kılmak için enerjik girişimler içinde olduklarını belirtti. Amerika ile anlaşırsak eğer o zaman bu ortak çalışma ciddi bir biçimde etkileyecek sahayı ifadelerini kullandı. Uzlaşmaya yakında varabiliriz dedi Vladimir Putin. Ayrıca diğer mesajları da dikkat çekiciydi, başlık olarak en azından aktarmak isterim. Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkın Operasyonu'nu beklenmedik bir şey değildi diye nitelendirdi. Bizim için beklenmedik bir gelişme değildi dedi. Bir de tabii vurgusu bir Dışişleri Bakanlığımız ve istihbarat servislerimiz var. Yani biz onlar aracılığıyla da öğrenebiliriz. Bize illa söylemeleri gerekmiyor manası çıkıyor burada. Operasyonu öğrendiğimizde neler olup bittiğini, işlerin nereye doğru gittiğini anlamıştık. Hareketler, amaçlar görülüyordu. Suriye'de olaylar nedeniyle Türkiye'de yaşanan sorunları da zaten görüyorduk. Bunları anlamak için büyük bir analist olmaya gerek yok demiş Vladimir Putin. Fakat şöyle bir vurgusu daha var. Onu da dikkat çekmek isterim. Uluslararası hukuk kurallarına ve prensiplerine aykırı hiçbir eylemi memnuniyetle karşılamayız diyor. Biliyorsunuz Türkiye bu operasyonu sınır ötesi kendi vatandaşlarına yönelik saldırı, kilise düşen roketleri hatırlayın. Türkiye topraklarına düşen roketleri işte BM anlaşmasından yola çıkarak, oradaki haklardan yola çıkarak sınır ötesi operasyonu yapıyor. Ama tabii demin size aktardığım gibi daha güneylere, Halep'e doğru gitmesi uluslararası hukuk açısından sınırları biraz zorlayabilir. Acaba bunu ima eden bir uyarı mı diye bakmak lazım Vladimir Putin'e. Çünkü daha sonra şöyle devam ediyor. Kimsenin amaçlarından %100 ve nihai olarak emin olamayız. Fakat bu sorularla ilgili hem Türk hem Amerikan partnerlerimizle, ortaklarımızla diyalogumuz devam ediyor. Yine de uluslararası hukuka aykırı olan hiçbir şeyi desteklemiyoruz ve desteklemeyeceğiz ifadelerini kullanmış. Tabii Suriye ordusuyla Türkiye karşı karşıya kalırsa Suriyeliler BM'de de temsil edilen hükümet diyecekler ki topraklarımız işgal altında. O zaman Rusya'nın tavrı ne olacak? Soru bu. Diğer yandan Rus pilotlarla ilgili soruşturmanın sonuçlarını hala beklediklerini hatırlatması Putin'in manidardı. Türkiye'nin bir takım adımlar attığını ama hala beklediklerini vurguladı. Yıkmak kolay, inşa etmek her zaman daha zordur mesajı verdi Türkiye ile ilişkiler bağlamında. Diğer yandan İran'ın bu yaptırımlar öncesinde petrol konusunda üretimin dondurulması konusunda tartışmalar var. Dün de aktarmıştım. Rusya ile Suudi Arabistan arasında ortak bildiri yayınlandı. Petrol fiyatları yükseldi vesaire diye. Bu bağlamdaki pazarlıklarla ilgili biraz İran'ı kayırır açıklamalar yaptı. Petrol üretimiyle ilgili düşük seviyede yaptırım altında olduğu için İran o kadar petrol üretemiyordu. Adil olan İran yaptırımlar öncesindeki seviyeye yeniden ulaşmasıdır diyerek biraz kol kanat gerdiğini basın toplantısında gördük. Aynı şekilde Amerika'nın da Rusya'ya yönelik Ukrayna Kırım kaynaklı yaptırımları kaldırmasını ilişkilerin gelişmesinin koşulu olarak koydu Vladimir Putin. Evet, hal böyleyken Amerika'da da Rusya çok derin tartışılıyor. Özellikle bu Demokratik Parti'nin kongresi sırasında size aktardığım notlarda vardı. Bir skandal ortaya çıkmıştı çünkü Bernie Sanders'ı Demokratik Parti kongrenin önde gelenlerinin ekarte etmek için aralarında bolca konuştukları ortaya serilmişti sızıntılarla birlikte. İşte bunların arkasında Rus hackerlar var iddiaları ortaya atıldı ama bu iddialar ispatlanamadı, kanıtlanamadı. Hala da Rusya'nın Amerika'da 8 Kasım'daki başkanlık seçimini sekteye uğratmaya çalıştığı iddialarına kadar varmış durumda. Hala da devam ediyor bunlar, hatta bu hale varmış durumda. İstihbarat ve kongreden yetkililere dayanarak Washington Post gazetesi bugün Amerikan kamuoyunun güvenini sarsılmaya çalışıldığı Rusların gizli geniş operasyonlar içerisinde olduklarını FBI ve polis tarafından bunların araştırıldığını yazmış. Enteresan ve ironik tarafı şu, genellikle başka ülkelerde böyle şeyler olur ve Amerika'nın bir şeyleri etkilemeye ya da desteklediği bir ülkede desteklediklerini etkilemeye bu yollarla çalıştığı iddia edilir. Şimdi sanki işler tersine dönmüş, birileri Amerikan seçimlerini etkilemek istiyormuş gibi bir manzara çıkıyor. Evet, bu arada Amerika'daki seçimlerde artık geri sayım başlıyor. Son iki ay sonra seçimler kapıda. İki tarafta, Demokratik Parti'nin adayı Hillary Clinton da, Cumhuriyetçi aday Donald Trump da kampanyalarını hızlandırmaya çalışacaklar. Bir yandan Hillary Clinton Suriye'de uçuşa yasak bölgeye yeniden destek verdiğini söyledi. Savaşın Clinton seçilirse daha da harlanacağı görüşünü kamçılayacak bir unsur oldu bu. Trump'ı hedef alırken geçen hafta Meksika ziyaretine atıf yaptı. Kendisinin böyle bir ziyaret yapmayacağını söyledi. Trump'la Putin arasında yine bağlantılar kurdu Hillary Clinton. Ama Hillary Clinton'ın hakkında da ortaya atılan iddialar yenilir yutulur değil. Bir kısmı buradan aktarmıştık. E-posta skandalı var, Libya'da Bingazi'deki skandal var derken Hillary Clinton, Bill Clinton vakfıyla ilgili skandalla ilgili yeni bilgiler de var. Yeni bir yolsuzluk iddiası daha patlak verdi. Yine Washington Post gazetesi, Amerikan medyası yazıyor burada bunları. Hillary'nin dışişleri bakanı iken bakanlığın 2009'da verdiği yüksek öğretimle ilgili yemeğe kar amaçlı eğitim veren üniversiteleri davet etme ısrarını örnek vermiş. Buradan eski başkan yardımcısı Bill'in çok sevdiği bir iş adamı diye söz etmiş Doug Becker'dan. Bu söz konusu olan üniversitenin kurucusundan kendisi. Ve Amerikan dışişlerinin prestijli yemeğine davet edildikten 9 ay sonra da bu üniversite Bill Clinton'a kendisini danışman ve fahri rektör yaptığı bir anlaşma imzalatmış. Peki Bill Clinton'a ne ödenmiş? 5 yılda $17.6 milyon. Hakikaten sözleşme bu arada bitirmişler. 2015'te Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyası başlayınca bitirmişler bu sözleşmeyi, ama o zamana kadar 5 yılda epey bir para ediyor. Evet, bu arada G20 zirvesinin başlıklarını da toplamak lazım. Ana teması yenilikçi, canlandırılmış, bağlantılı, kapsayıcı dünya ekonomisiydi bunların başlıklarının. Küresel ticaret ve yatırımın canlandırılması konuşulmuştu. Çin Devlet Başkanı kararları aktardı. Toparlanma gücümüz zayıf dedi dünya ekonomisinin. Riskleri önlemek için uzun ve orta vadeli potansiyelin ortaya çıkartılması lazım. Yapısal reformlara hız vereceğiz. Vergi kaçakçılığıyla mücadele, küresel enerji yönetimini arttırarak, uluslararası yatırım ve ticareti canlandırma gibi vurgular yaptı. Yenilikçi bir kalkınma modelinden bahsediyorlar ama tabii nereye varacak? Bütün bu dünya ülkeleri birbirleriyle koordineli bir biçimde bunu yapabilecek mi? Çelişen çıkarlar var arada. Bu arada sığınmacı sorununun çözümü için yükün paylaşılması vurgusu bildiride yer aldı. Bu bir forum tabii. Kararların hiçbirisi bağlayıcı değil. Bunu hatırlatmak lazım. Asıl zirveye damgasını vuran Barack Obama'nın başına gelenlerdi. İşte uçağın inişinden itibaren Amerikan Başkanı çok hafta sonucu size aktaramadım. O yüzden şimdi toparlıyorum hepsini. Çok zor saatler yaşamıştı. Çinliler münasip bir karşılama töreni yapmadılar. Böyle kırmızı halı falan döşenmedi. Uçağın küçük kapısından iniverdi. O sırada gazetecilerle tartışmalar çıktı Çinli yetkililer arasında falan. Burası bizim ülkemiz diye bir Çinli yetkili bağırınca falan Amerikalılar köpürdüler. Tabii Obama bunlar çok büyütülmesin diyerek ortalığı teskin etmeye çalıştı. Hani bu bizim gazetecilere böyle davranılmaz burası ama farklı, öyle büyütmeyin dedi. Ama işte bir Amerikan Savunma İstihbarat Örgütü DIA'nın bir tweet atması, klasik Çin zarafeti diye tweet atmasına kadar vardı kriz aslında. Hani başkanımıza yamuk yapılıyor tarzında bir durum. Ve bu yüzden de tabii Obama'nın bu çıkışlarından sonra tweet'i silmişler. Resmi görüşü yansıtmamaktadır diye. Çünkü bu bir istihbarat örgütü, yani gazeteci olsa anlaşılır olacak. Hükümet örgütü yanlışlıkla atıldığını söylemiş. Obama'nın başında tabii Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi vardı, size aktarmıştım. Kuzey Kore Amerika'nın kanlısı. Bir yandan Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gönlünü alma vardı. Bir yandan da Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile yaşanan korkunç kriz vardı. Burada telaffuz edemiyorum. O nokta nokta nokta çocuğu ifadelerini kullandı kendisi. Gazeteciler bir soru sorunca kullandı. Filipinler'de en büyük sorun uyuşturucuyla mücadele. Duterte'de yine Eksen yayınlarında aktarmıştım size. Suçla mücadelenin yöntemini suçluları öldürmekten görüyor. Dolayısıyla bunun bir Amerika ile arada, hani yapmayın etmeyin böyle, suçla böyle mücadele etmeyin diye sorun olacağından hareketle gazeteciler kendisine ne diyeceksiniz sizi eleştirdikleri zaman deyince, kimse bize hesap soramaz, saygılı olmalısınız, ortalığa sorular açıklamalar atamazsınız. İşte demin söylediğim küfrü tekrarlayıp o forumda seni lanetleyeceğim o diye gitti. Ne oldu? Önce Obama biraz teskin edici bir açıklama yaptı. Filipinlilerin müttefikleri olduğunu belirtti. Duterte'yi renkli kişilik diye nitelendirmekle yetindi. Ama daha sonra bugün ASEAN zirvesi nedeniyle G20'den sonra Laos'a geçti liderler. İkisi de, Duterte de Obama da, o görüşmeyi iptal etti. Beyaz Saray donuk bir açıklama yaptı. Onun yerine Güney Kore Devlet Başkanı ile Obama'nın görüşeceğini söyledi. Bütün bunlar olunca da Duterte özür diledi. Pişman olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı'na şahsi saldırı izlenimi yaratmasından pişmanız ifadelerini kullandı. Yine görüşmelerin karşılıklı ertelendiği iddiası da yer aldı. Filipinler'de çok ciddi bir sorun. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele çok ciddi bir sorun. Ama tabii Duterte'nin üslubu da çok tartışmalı bir üslup. Siciri de hiç temiz değil. 71 yaşında eski bir savcı, belediye başkanı kendisi. Daha önce Amerikan Büyükelçisi'ne gay elçi ve diyerek Obama'ya söylediği küfrü de tekrarlamıştı. Birleşmiş Milletler için yine ağır küfürler sarf etmişti. Gerekirse ayrılırız, kapayın çenenizi demişti. Ban Ki-moon genel sekreter, BM genel sekreterine yine aynı şekilde çok ağır laflar etmişti. Biraz böyle hani küfür, nasıl demek lazım, hakikaten uluslararası diplomaside kabul edilmeyecek denli üslubu zorlayan bir isim kendisi. Son olarak da Amerika ile tabii bu üslubu kriz yarattı. Evet, Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov cenaze törenini aktarmıştım size. Rusya Devlet Başkanı katılamamıştı törene. Çünkü Vladivostok'taki forum vardı, ekonomi forumu vardı. Oradan hemen G20 zirvesine geçmişti Çin'e. Dolayısıyla gidememişti ama yerine Dmitri Medvedev başbakanı göndermişti. Kendisi de hemen Çin'deki zirve biter bitmez soluğu Özbekistan'da aldı. Semerkant'ta İslam Kerimov'un mezarının defnedildiği yere gitti. Ailesiyle görüştü. 79 yaşında hayatını kaybeden Özbek liderin ve Özbek halkı ve hükümetini desteklemek için Rusya'nın burada olduğunu, yanlarında olduğu mesajlarını verdi. Hal böyleyken Obama da ASEAN zirvesi için demin aktardığım gibi Laos'ta Duterte ile çıkan krizin dışında elbette orada Asya'ya öncelik verme politikasını anlatma derdinde, 8 yıllık dış politikasında artık bitiyor. Obama'nın görev süresi Ocak'ta, görevi yeni başkana devredecek ama çok uğraştıklarını, Amerika'nın Asya Pasifik'teki çıkarlarının gelip geçici bir heves olmadığı mesajını verdi. Temel ulusal çıkarlarını yansıttığını söyledi. Ama öte yandan da tabii Laos özellikle Vietnam Savaşı nedeniyle hafızalarda çok olumlu yer alan bir yer değil. 40 yıl önceki Vietnam Savaşı'nda Amerika'nın Güneydoğu Asya'ya açtığı yaraların hala sarılamadığı bir yer. Amerika 580 bin kez bombalamıştı. 270 milyon misket bombası atmıştı Laos'ta. Hala 80 milyon patlamamış bomba ve çok sayıda patlamamış mayın bulunuyor Laos'ta. Hala insanlar buna çarpıp ölüyorlar. Amerikan medyası bunların hikayeleriyle dolu. 1974'te savaş bitiminden bu yana bu bombalar yüzünden 20 binden fazla insan sakat kalmış. Bunların %40'ı da çocuklardan oluşuyor. Bakalım Obama bu bombaların temizlenmesi için ne vaat edecek Laoslara? Evet, zamanım çok azalıyor. İsrail-Filistin görüşmelerinin başlıklarını aktarmak istiyorum. Çünkü Rusya'nın bir girişimi vardı. Netanyahu, İsrail Başbakanı ile Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı buluşturma yönünde. Abbas'ın buna olumlu baktığı açıklaması geldi. Diğer yandan Hamas'ın liderlik koltuğuna İsmail Haniye'nin, Gazze şeridindeki liderin, başbakanın oturabileceği yönünde haberler var. Eşşak el-Afsat gazetesinde. Halit Meşal, Katar'daki siyasi büro şefi, bu yıl sonunda yapılması beklenen seçimlerde koltuğunu büyük olasılıkla ona devredecek diyorlar. İsrail'in Gazze'nin kuzeyini yeniden vurduğunu aktaralım. Ve haç konusunda da dün size aktarmıştım, Hamaney'in çok sert bir çıkışı vardı. İranlı hacılar Suudi Arabistan'ın hac ziyaretlerini doğru düzgün düzenleyemediği ve Müslüman dünyanın bu konuyu kutsal yerlerin idaresine ele alması gerektiği çağrısını yapmıştı. İşte Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Muhammed Bin Nayef yanıt verdi bu iddialara. İran'ın yaptıkları ile kendi vatandaşlarının hac ibadetini engellediğini öne sürdü. Böylece İranlılar büyük olasılıkla gidemeyecekler görüşü herkesle oluşmuş vaziyette. Efendim daha başka notlarım da var ama hakikaten artık süremi çok aştım. Size G20'yi detaylı vermek, Suriye'yi detaylı vermek adına epey bir not attım. Yarın bir kısmını da toparlayarak devam etmeye çalışacağız. İkinci yarıya geçmek gerekiyor. Solomon Burke'dan Diamond in Your Mind'ı bir dinleyelim. Bizden ayrılmayın. Mesut Akkıca şimdi beraber birazdan buradayız. I shook the hand of the president and the pope in Rome. I've been to parties where I've had to be flown. They said everything was sacred, nothing was profane, and money was something that you'd throw off the back of trains. Oh, always keep a dime in your mind. You got to always keep a dime in your mind. Wherever you may wander, wherever you may roam, you got to always keep a dime in your mind. Steam of the gravy with little fried pearls floating like a necklace on a beautiful girl. Jonah says thanks to the food and the land, and oh, so ever grateful for God's almighty hand. Oh, always keep a dime in your mind. Always keep a dime in your mind. And the fat of the lamb, scared like a baby, but she drives like a man. She lives outside of Natchez and she operates a crane. She's like a wrecking ball that no longer connected to the chain. Oh, Zarella Samuel says she almost never prayed since she lost her right arm, blown off in a bigger than rain. Then they lashed her to a windmill with all three fingers dained. Now she's 102, drinking mint juleps in the shade. Everybody always keep a dime in your mind. You got to always keep a dime.
Your mind.
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. G20 zirvesi sonrası duruma bakacağız birlikte. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katıldı G20 zirvesine. Amerikan Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya lideriyle ve tabii Çin lideriyle pek çok üst düzeyde temaslarda bulundu. Temaslarının odak noktasında ise elbette 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin ardından yaşananlar, Suriye Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonuyla başlattığı yeni dönemde Amerika ve Rusya ile ilişkiler vardı. Bütün bunlar Obama ve özellikle de Putin'le yaptığı görüşmelerden sonra nereye varacak? Herkesin sorduğu soru o, çünkü zirve sırasında daha ziyade Rus lideriyle daha yakın bir görüntü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Her ne kadar Amerikan başkanıyla görüşmesinde daha bir tonun düştüğü görülse de bir şekilde Türkiye-Rusya yakınlaşması o portreden çıktı. Herkesin yorumu bu oldu. Şimdi meseleyi Mesut Hakkı Caşin'le, Profesör Mesut Hakkı Caşin'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Mesut Bey.
Hoş bulduk efendim. Saygılar sunarım.
Teşekkürler efendim. Ben şimdi kısa bir özet yapmaya çalıştım. Fakat tabii ki detaylarını biraz anlamlandırmak, konuşmak, tartışmak, nereye evrilebileceğini değerlendirmeye çalışmak gerekiyor. Ama şöyle bir tablo çıkıyor. Katılır mısınız öncelikle bu tabloya? Türkiye aslında darbe girişimi öncesinde biraz iç ve dış politikada köşeye sıkışmış bir görüntüdeyken, darbe girişimi sonrasında özellikle dış politikada, içeride elbette hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğin arttığı bir şekilde anketlerde gözleniyor, ama asıl dış politika bizim meselemiz ve dış politikada bir anda değerli bir ortağa dönüşmüş gibi bir manzara var. Hem Rusya hem Amerika açısından. Katılır mısınız hocam buna?
Tamamen katılıyorum. Yani şimdi Türk kamuoyunda ciddi bir algı oluştu. Fethullah terör örgütü başının orada olması, Joe Biden'ın biz geri iade için elimizden geleni yapacağız, Amerikan yargısına yardım edeceğiz demesine rağmen ve söz veriyoruz işte PKK ve PYD Fırat'ın doğusuna geçecek demesine rağmen henüz bu eylem gerçekleşmedi. Ve Sayın Erdoğan biliyorsunuz Çin'de şunu söyledi G20'sinde, tüm terör örgütlerine karşı aynı tavrı takınmak zorundayız. Bu çok önemli bir mesaj. Ve Sayın Obama'ya da verdiği mesajda sınırımıza terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Yani bu da Türkiye'nin net duruşu ve 15 Temmuz'dan sonra çok farklı bir Türk dış politikası oldu. Dediğiniz gibi Moskova ile Ankara arasında çok ciddi bir yakınlaşma oldu. Sayın Putin'in bu zor zamanda Erdoğan'ın yanında yer alması Türkiye'yi rahatlattı. Bu aynı zamanda yeni bir siyasi eksenin oluşmasına da sebebiyetlendi. Bu eksende kimler var diye baktığımızda yakında Rusya, İran ve Suriye var. Ve zannediyorum çok büyük bir sürpriz olmayacak. Rusya burada Suriye konusunda da bir ara bulucu yoluyla daha alımlı bir geçiş için Esad döneminden Türkiye ile bir istihbarat ve siyasi mutabakat sağlama yolunda da teminat verdiğini düşünüyorum. Ancak Türkiye'nin Rusya'ya da yakınlaşması tabii Amerika'nın pek hoşuna gitmedi. Gitse de gitmese de Türkiye burada harekatı başlattı, bu operasyonu başlattı. Özellikle Rusya'yla mutabakattan sonra ve dün Sayın Putin'in yapmış olduğu açıklamalara da baktığımızda Cerablus bizim için sürpriz değildir dedi. Bu çok önemli. Türkiye'yi rahatlattı. Ve şu da var, biz uluslararası hukuku gözetiyoruz dedi. Demek ki burada Rusya'nın bakış açısı Ankara'yla çok küçük bir takım farklılıklar arz etse dahi benim için önemli olan, yani bir uluslararası hukukçu olarak şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri sahada Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yani. Sayın Putin'in uluslararası hukuktan kastettiği bu.
Evet, ama hocam bu bir uyarı değil mi aynı zamanda? Çok özür diliyorum, sözünüzü bölüyorum ama ben de şimdi Putin'in açıklamalarına baktığım zaman biraz da sanki hani Türkiye'nin orada Elbap, şimdi ÖSO aracılığıyla bir daha aşağıya inme, biraz da sanki Halep'te Türkiye'nin bir Hani tarihi bir şeyler de var ya arkasında, arka planında bunun. Sanki böyle bir Rusya'nın çizdiği bir takım sınırlar var ama Türkiye o sınırların müzakeresini de yapıyormuş gibi bir manzara var. Putin'in o vurgusu, uluslararası hukuk vurgusu biraz daha hani Türkiye'ye ikaz anlamında, hani böyle Halep'e de göz dikmeyin manasında okunamaz mı sizce?
Orada bir açıklık getireyim. Müsaade edersin bir hukukçu
Tabii,
olarak.
buyurun. Tabii, ne demek?
Türkiye Başbakanı'nın ifadesi şu. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Hem Irak'ta da biz 686 ve 88 sayılı kararlarda Türkiye böyle oldu. Asla biz Suriye'nin toprak bütünlüğünde bir kuykumuz yok. Ama ben size başka bir yönden bir şey söyleyeyim. CIA Başkanı Sayın Brennan şöyle söyleyeyim. Suriye'nin bir araya gelmesini görmeye ömrüm yetmeyebilir. Amerika konfederal bir yapı öngörüyor diyor. Şimdi buradan Sayın Obama'nın G20'de söylediği laf ise şu. Rusya ile hem desteklediğimiz taraflar hem de barış süreci konusunda ciddi görüş ayrılıklarımız var. Yani Türkiye ile Rusya demek ki Suriye konusunda anlaşıyorlar. Farklı olan Amerika Birleşik Devletleri. Bunu bir kere ayırt edelim. İkinci husus, Türkiye'nin asla Halep'te bir şeyi yok, gözü yok. Olamaz da zaten. Ne siyasi ne tarihi açıdan. Evet, kültürümüz oradadır. Rusya bunu anlıyor. Ama Türkiye bir işgal devleti değildir ve yaptığımız operasyon da Birleşmiş Milletler'in 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkı, yani DAEŞ terör örgütü ve PKK terör örgütlerine karşı vatandaşlarımız ve sınır güvenliğini korumak maksatlıdır. Ama şu müjdeyi verelim, bana göre Erdoğan'la Sayın Putin'in mutabakatı sizin söylediğiniz tam aksine bir müjde getirebilir Halep'te. O da nedir? Bir geçici bayram sürecince ateşkesin olması, öbür taraftan da bir insani yardım koridoru, aynı şeyde olduğu gibi Suriye'de olduğu gibi Rusya'da biliyorsunuz insani yardım yapıyor. Kızılay veya Kızılbaş'la beraber buradaki insanların çok ciddi ilaç sorunu var, yiyecek sorunları var, gıda bulamıyorlar ve burada tam bir mutabakatın tam tersini olduğunu düşünüyorum. Fakat Aziz ve Mari hattının korunması, Elbap'ın düşmesi konusunda elbette sizin dediğiniz gibi Türkiye'nin istediği bir güvenli bölgeyi biz tartışabiliriz ama bu terminolojide biraz değişiklik olabilir. Yani sizin dediğiniz gibi bir sınırları olacak bunun da. Bu bir güvenli bölge ama uçuşa yasak bir bölge olmaksızın dediğim gibi burada çatışmanın olmadığı, ateşkesin biraz da olsa insanları rahatlattığı bir hat olarak Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO, Özgür Suriye Ordusu ile de bir temizlikten bahsedebiliriz. Ha, bu tabii hem Rusya'nın değişine gelecek, Halep Türkiye bağlantı koridoru kesilecek, hem de bana göre Rusya'nın en önemli üzerinde durduğu hadise, Rusya'yı rahatlatan Suriye sınırının Türk ordusu tarafından garantiye alınması ve buradan geçişlerin olmaması. Bu çok önemli. Ve böylece DAEŞ'in de geriletmesi.
Anladım. Peki hocam, Lofikara şimdi Arap medyası yazdı aslında, Es-Sefir gazetesinde. Aslında 2 haftadır önemli iddialar ortaya atılıyor. Zirveye dair Rusya, Türkiye ve Suriye liderlerini bir araya getirmek bağlamında. Tabii Araplar yazınca biraz daha burun kıvırıyorlar ama nihayetinde en sonunda olay Le Figaro gazetesinin de sütunlarına deneyimli Orta Doğu muhabiri George Malbrun'un BM ve Fransız diplomatlara üstelik dayanan haberiyle yansıdı ve bu habere göre bir olasılık, tabii kesinleşmiş bir şeyden bahsedilmiyor ama Eylül sonuna doğru bir üçlü zirveden bahsediliyor. Gerçi Cumhurbaşkanı G20 zirvesi sırasında çok net söyledi, Esad için katil ifadesini kullandı ve kalmasına izin verilmemesinden bahsetti ama tabii Rusya'nın pozisyonu burada Türkiye'nin pozisyonuyla örtüşmüyor ve çoktan Amerikalılar bile geçiş döneminde en azından başka çare de yok. Suriye'de de kimin neyi tercih edeceği, aslında bu kadar enkazdan sonra biraz radikal İslamcıları tercih etmiyorlar zannedersem. Biraz daha hani insanı savaş başına gelince bir keskin bir tercih kullanmak zorunda kalır. Çok da benimsemediği liderleri de tercih edebilir. Biraz öyle bir durum var zannedersem. Şimdi buradan yola çıkarsak, siz bu Le Figaro'da yayınlanan üçlü zirve şeyine ne dersiniz? Gizli bir anlaşma var. Çok da retorik bozulmuyor. Perde arkasında bir anlaşma var ve bir anda, ama ortam hazırlanıyor bu haberlerle ve üçlü bir zirve bile olabilir. Bunlardan da en çok zarar görecek olan Le Figaro haberinde anladığımız kadarıyla Kürtler. Çünkü bu gelişmeler tabii oluşturmak istenen koridoru tümüyle darma duman eden gelişmeler. Türkiye ile Suriye'nin, İran'ın, Rusya'nın olduğu resim biraz Amerika'nın çok da uzun vadeli herhalde planlarına uymuyor değil mi? Siz ne diyorsunuz bu tarz haberlerle ilgili olarak?
Ceyda Hanım, burada diplomasi, askeri strateji ve bir satranç var. Ruslar satrancı çok iyi oynar biliyorsunuz.
Hı hı.
Ama işte kılıç kalkanı iyi oynar. Bu harekatın adı da dikkat ederseniz kalkan harekatı.
Hı hı.
Türkiye daha kılıcını çıkarmadı. Savaşmıyor. Burada bir ateşkesin sağlanması için çaba sarf ediyoruz. Ve ateşkes çok önemli burada barışın sağlanması için. Çünkü 4 yılı aştı, insanlar ölü, 300 binden fazla kayıp var. Ve hı-hı, bunun en büyük yükü de takdir edersiniz ki Türkiye'nin üzerinde. Hı-hı. Nedir o 3 milyon mülteci? Eğer Halep'te bu ateşkes olmazsa 1,5 milyon insan daha olacak. Bu ne olacak? Almanya'ya 1 milyon daha insanın geleceği. Dikkat ederseniz Bayan Merkel de bu konuyu desteklemeye başladı. Hı-hı. Ne demek istiyorum? Türkiye bu konularda yalnız değil. Avrupa Birliği'de. Fakat ben tam tersini söylüyorum. Şimdi geçen yıl itibariyle baktığınızda Suriye ordusu %15'i kontrol edebiliyor. Eğer Rusya girmeseydi devreye, bugün Esad yoktu. Nitekim Ban Ki-moon diplomatik kriz Suriye konusunda kontrolden çıkmıştır dedi. Ne zaman bunu? Geçen seneki daha Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Ancak benim de aynı kanatta olduğum bir görüşü var. Şöyle diyor ki, burada 5 tane temel devlet var. Yani altın anahtarı tutanlar. Değil mi? Bunlar Rusya, Amerika, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye. Yani bu beşli olmadan siz onu bunu ayırırsanız bu başarıya ulaşmaz. Sayın Putin de bunu söylemiş. Yani Türkiye ile aynı görüşte. Fakat şu anda Halep yolu Esad'dan soruluyor durumuna geldi. Dolayısıyla sahadaki gerçeği Türkiye görüyor. Silahlı kuvvetler de bu şekilde bakıyor.
Hı hı.
İkincisi asli halde PKK ve PYD bu bölgede çok ciddi bir takım kazanımlar elde ediyor. Ama en önemlisi Azez'de dikkat edersen Suriye uçakları bombardıman yapınca Amerikan uçakları scramble'a kalktı. Alarma geçti. Rus uçakları bunları kovaladı. Bir de Rus uçakları bir Amerikan hava üssünü vurdu biliyorsun.
Evet, güneyde.
Şimdi bu durumda demek ki kimse kimseye güvenmiyor. Fakat Sayın onun söylediği gene bir şey daha var. Uzlaşı yoksa sahada değişiklik beklemek faydasız diyor.
Hı-hı.
Ve bir tıkanıklık var. Şimdi burada ben Cenevre'de geçen sene Rusya'nın sesine görüş verdim. Orada Cenevre'de müzakerelere katıldım. Taraflarda siz ateşkesi sağlamak isterseniz önce niyetiniz olması gerekiyor. Amerika bu bölgede PKK ve PYD üzerinden kendisinin çizdiği bir Suriye görmek istiyor. Ama Rusya ve Türkiye'de az önce söylediğim gibi buna İran da katılıyor. Dikkat edersiniz. Çok küçük farklılıklar var arasında ama Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması. Şimdi burada tabii sizin de dediğiniz gibi devletler hukuku ve uluslararası hukukta siyaset bakımından Suriye halkı buna karar verecektir. Ama Suriye halkına baktığınız zaman yarısı göçer durumda. 6 milyon insan dışarıda, toprakların dışında. Burada peki acil olan ne? Uluslararası hukuka göre ateşkesin acilen sağlanması.
Hı hı.
Bunun olması gerekiyor. Dolayısıyla bütün büyük devletlerin bunu görmesi gerekiyor. Benim kanaatim şu ki Sayın Putin'in kararlı tutumu artı Sayın Erdoğan'ın G20'deki girişimleri ve Çin'in de buna destek vermesini Amerika kayıtsız kalamayacaktır.
Hı hı.
Dolayısıyla diplomasi sanatı bütün bu farklı çıkarların uzlaştırılması noktası. Bana göre bu vekalet savaşı tıpkı 1936-39 İspanya İç Savaşı'ndaki gibidir. Dolayısıyla burada taraflar birbirlerinin hukukuna riayet ettikleri takdirde ateşkes sağlanacaktır. Bir. İkinci husus şu, burada asıl sorumlu olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'dır. Yani Sayın Putin'in vurgu yaptığı uluslararası hukuktaki vurgu da bu. Siz Güvenlik Konseyi'ni bir tarafa atamazsınız. O zaman bütün sistem çökecek. Bu itibarla Suriye konusunun çözümünü ben uluslararası hukuka bağlı görüyorum. Ve devletlerin diğerleri toprak bütünlüğüne saygıyı etnik ve dinsel milliyetçilik üzerinden vekalet savaşlarına son vermeleri diye düşünüyorum.
Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Eksene katkılarınız. Tabii buyurun. Buyurun tabii son cümle.
Burada ast olan çocukların ölmesidir. Bu savaşta en bir hukukçu ve öğretmen olarak bir baba olarak en üzüldüğüm şey çocukların öldürülmesi. Ayakları kopan bebekler var. Çocukları gözleri kör olanlar var. Çocukları öldürmeyin diyor şair. Çocukları öldürmeyelim. Bir an önce Suriye'de savaş bitsin ve barış gelsin. Türkiye'nin bakışı bu. Saygılar sunuyorum.
Çok teşekkürler. Mesut Hakkı Caşin'le konuştuk. G20 zirvesi sonrası Türkiye dış politikası, özellikle Suriye'de Rusya ve Amerika ile ilişkileri anlamaya çalıştık. Efendim bugün de eksenin sonuna geldik. Size Kirsty MacGee'den Sandman, Uyku Perisi ile veda etmek istiyorum. Hoşçakalın.
Right before you close your eyes, whispering your prayers. When the Sandman blows your eyes, I'll be there. When you wake up in the night, sounds a second stair that creaks under the careless foot. I'll be there. Gather roses while you may, while the bloom is full. For the blossom soon will fade and the bloom grow dull. Right before the morning light creeps soft upon the sill, when the shadows chase the night, I never will. When your voice is softly heard singing in the morning air, but the note does not ring true, be there. Gather roses while you may, while the bloom is full. For the blossoms soon will fade and the bloom grow.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizler.